8. Ayrım.
Odada akşamdan kalma ılık bir hava vardı. Gece lambası titreyerek yanıyor, bu titrek aydınlıkta odanın eşyası sanki yavaş yavaş kıpırdıyordu. Süha'yı, bu nefret ettiği adamı o anda karşısında bulsa hiç tereddütsüz tokatlardı. Kanı donuyor, dişleri kilitleniyordu. Nasıl bu alçak adam saadetini yıkabilmişti? O, Süha'dan daima korkmuş, daima çekinmişti. Daha Vedat'la evlenmeden bile onun adını duyunca ürperirdi. Demek ki bütün bu hisler hayatına inecek darbenin mutluluğunu uçuracak kasırganın sıkıntısıydı. Ayağa kalktı. Bir göz çekerek 4 tane kapalı zarf çıkardı. Bunlar Süha'dan gelen mektuplardı. Daha hiçbirini açmamıştı ve açmaya da cesaret edemiyordu. Titreyen parmaklarıyla hepsini birer birer kaldırarak aydınlığa tuttu. Sonra sobaya yaklaştı. Birikintileri külleri maşayla eşeleyerek meydana birkaç kıvılcım çıkarttı. Ama hala tereddütteydi. Hala belirsiz bir korkuyla titriyordu. Birden ani bir güçle ilk zarfı küllerin içine attı. Kalın kağıt önce öylece kalmıştı. Biraz sonra altından ince bir duman belirdi. Fakat alev almıyordu. İçin için tütüyor ve zarf kımıldar gibi oluyordu. Çok geçmeden kıvrıldı. İçi açıldı. Sık ve ince yazılarla dolu kat kat kağıtlar birer birer büküldüler. Ve üzerlerinde gittikçe yayılan yanıklarla göz göz olmuş yaralar gibi kıvrana kıvrana kavruldular. Sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü zarflarda aynı şekilde kül oldu. Fehiman artık tamamıyla kararan küçük kağıt kümesine kinle, nefretle bakıyordu. Bir yılan başı ezmiş kadar heyecanlı ve muzafferdi. Sonra yine ayağa kalktı. Camları sarsan fırtınayı bir süre dinledi. Fakat o ne? Vedat'ın odasındaki lamba sönmüş ve içerisi zifiri bir karanlıkta kalmıştı. Genç kadını merak ve hayret kapladı. Zira kocası büyük lambayı söndürse bile küçük lambayı yakmadan yatmazdı. Oysa buzlu cama en zayıf bir ışık bile vurmuyordu. Ara kapıya yaklaşarak dikkatle içeriği dinlemeye başladı. Kulağına ara sıra bir kağıt hışırtısı geliyordu ki bu büsbütün acayip ve anlamsız bir şeydi. Bir eliyle kalbini bastırarak doğruldu. Acaba Vedat'a ne olmuştu? Karanlıkta bu kağıt hışırtılarının sebebi neydi? Birkaç dakika kararsız ve sabırsız bekledi. Gel gelelim hiçbir şey anlayamadı. Merakını gidermek için kapıyı açarak içeriye bakmak lazımdı. Halbuki ya Vedat uyanıksa, ya ona ağır ve ciddi bir bakışla ne istiyorsun der gibi bakarsa, olduğu yerde duramıyordu. Bir iki kere odanın içinde gezindi. Fakat hala içeride ne bir ses, ne bir hareket ve ne de bir ışık vardı. Çıldıracaktı. Tahammülün bundan fazlasına imkan göremiyordu. Birdenbire yine kapıya yaklaştı. Bilinçsiz bir hareketle yavaşça tokmağı çevirdi. Hafif bir gıcırtı duyulmuştu. Sonra gayret ihtiyatla kanadı araladı. İlk karşılaştığı şey, yüzüne buz gibi bir havanın çarpması olmuştu. Bir adım attı. Lakin bir şey göremiyordu. Ayakta sendelediğini hissetti. Bir patırtı yapmaktan korkuyor, fakat davranışının nasıl karşılanacağını ve nasıl bir sonuca varacağını kestiremiyordu. Gözleri karanlığa alışınca Vedat'ın her zamanki koltuğunda oturmakta olduğunu seçebildi. Fakat genç adamın başı yana düşmüş ve uyumuştu. Odayı dolduran soğuk rüzgar karşı taraftaki camı kırık pencereden giriyor ve yazıhanenin üstündeki kağıtları hışırdatıyordu. Bir cam bir gün önce kırılmış ve hemen camcı getirmeye hava uygun olmadığından geçici olarak bir bezle tıkanmıştı. İşte bu tıkacın sert rüzgarla düşmesi hem odayı soğutmuş hem de lambayı söndürmüştü. Fehiman ihtiyatlı adımlarla biraz daha ilerledi. Vedat'ın arkasından kalın bir yün ceket bulunduğu halde üşüyüp soğuk alacağı muhakkaktı. Bir gölge gibi pencereye yaklaştı ve gayet sessiz, yere düşmüş olan bezi alıp camın kırığına tıkadı. Sonra kocasına döndü. Sakin nefeslerle uyuyordu. Bu adam, bu sakat, yarım adam onun tek saadetiydi. Genç kadın 3 yıl önce o bacaklarını kaybettiği zaman bu odaya kaç kere böyle gece yarıları cam açmak veya kapamak için girmişti. Birden hayalinde o anılar canlandı. Vedat'ın yavaş sesle "Çok sıcak yavrum, şu pencereyi açar mısın?" dediğini duyar gibi olmuştu. Sonra kırık bir ahenkle devam eden sözlerini tekrar bütün açıklığıyla tane tane hatırladı. "Ömür boyunca benim kötürüm vücuduma bağlı kalacak değilsin. Bugün yanımda olmayı tercih ederken yarın seyahatlere can atacaksın." Vedat daima böyle kuruntularla mutluluklarına kıymıştı. Hiçbir zaman Fehiman'a duyurduğu bahtiyarlığın sonsuz olacağına inanmamıştı. Kendini hor görmüş, yarım bir insanın bir bütün insana daima hakim olabileceğini kabul etmemişti. Buna razı da olmamıştı. Bütün bu boş düşüncelerden uzak yaşasaydı, hiç de mutsuz olmazlardı. Fehiman'ı zorla kendinden ayırmaya, uzaklaştırmaya çalışması ne kadar lüzumsuz, ne kadar akılsızcasına bir davranıştı. Bu, felaketlerine kendi eliyle yer hazırlamak olmuştu. Fehiman bütün bunları idrak ediyor, biliyordu. Fakat kocasının inadını ve isyanını yatıştırmaya imkan yoktu. 2 adım daha attı. Rüzgarın yere uçurduğu birkaç parça kağıdı toplayıp yazıhanenin üstüne koyduktan sonra lambayı yakmak üzere masaya yaklaştı. Ama odanın birdenbire aydınlanmasıyla belki Vedat uyanırdı. Bu düşünceyle adımları geriledi. Tam bu sırada genç adam kıpırdamış ve gözlerini açmıştı. Kaçmaya imkan bulamadığı, olduğu yerde hareketsiz kaldı. Vedat doğrulmuştu. Aralık kapıdan vuran aydınlık, odanın içinde her şeyi kolayca seçebilmesini sağlıyordu. Gözlerini ovuşturduktan sonra Fehiman'ı bir an süzdü. Bakışlarında ve ağır edici ifade vardı. Açıkça, "Burada ne arıyorsun?" demek istiyordu. Genç kadın öyle güç bir durumda kalmıştı ki hemen çekilmek ile ona koşup ruhunun bütün acılarıyla yeniden yalvarmak arasında kararsız, perişan sendeledi. Vedat bu anın güçlüğünü kavramıştı. Fakat sessizliğini hiç bozmadan, hareket etmeden öylece duruyordu. Fehiman daha fazla düşünemedi. Masaya dayandı, kesik ve titrek bir fısıltı ile "Vedat" diyebildi. Lamban sönmüştü. "Merak ettim. Cam açılmış. Üşüyecektin." Vedat'ın kaşları hafifçe çatılmıştı. Gözlerinin kederli pırıltısı karanlıkta bile fark olunuyordu. "Benim hayatım ve sağlığım artık sizi ilgilendirmez," dedi. "Çocuğumunkilerin sorumluluğuyla yetin. Bu bile hakkınızdan fazlasıdır." Fehiman düşeceğini hissettiği halde ona doğru bir adım attı. Elleriyle yüzünü örterek "Vedat, artık yeter. Beni daha fazla öldürme," diye hıçkırdı. Genç adam onun yaklaşmasına engel olmak isteyen bir el hareketinde bulunduktan sonra "Çekilin," dedi. "Aramızda hiçbir bağ kalmadığını biliyorsunuz. Çekilin." Fehiman dizüstü yere düşmüştü. Onun takma bacaklarına sarılmak için kollarını uzatarak inledi. "Vedat, ben masumum. Dünyada senden başka kimseyi sevmedim. Niçin bu kadar gaddarsın? Beni bağışla. Çektiğim acılar yeter Vedat." Vedat titizlenmiş görünüyordu. Sesini yükselterek kesin bir şekilde "Yeter," dedi. "Beni zora ve şiddete mecbur etmeyin. Derhal odamdan çekilin." Fehiman bu emre boyun eğmek gerektiğini anlamıştı. "Peki," dedi. "Fakat elbet bir gün haksız olduğunu anlayacak ve pişman olacaksın." Ayağa kalktı, sendeleyerek oda kapısına doğru yürüdü. Kocası arkasından çok acı bir bakışla bakıyordu. Kapı kapandıktan sonra bu bakışlar birdenbire yaşlarla doldu. Genç adam başını eğdi ve bu defa kendisi yüzünü elleriyle örterek, "Ben senden daha az mı acı çekiyorum?" diye inledi. O geceden sonra aralarındaki uçurumlar hiç kapanmayacak derecede derinleşmiş ve birbiri için tamamıyla yabancı iki insan olmuşlardı. Süha madende yine eski görevine dönmüştü. Genç adamda daima artan bir neşesizlik ve dalgınlık vardı. Onun bu halini ağabeyi ile Türkan aralarında çözmeye çalışmışlar fakat çabalarından verimli bir sonuç doğmamıştı. İşinin başındayken bile çok defa avare oluyordu Süha. Zayıflamış, rengi solmuştu. Çiftlikteki durum kulağına geleliden beri büsbütün bambaşka bir adam kişiliğine bürünmüştü. Daima düşünüyor, söylenen sözleri duymuyor, çevresini adeta yadırgıyordu. Bir gün Ruşen Bey onu yine pek dalgın buldu. Geceydi. Sobanın arkasındaki şezlonga uzanmış, elinde tuttuğu gazeteyi okumadan düşünmeye koyulmuştu. Türkan'ın odada bulunmadığı bir sırada Ruşen Bey kardeşine yaklaştı. Birdenbire gazeteyi çekerek, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Genç adam yerinden sıçramıştı. Yüzüne soğuk su dökülmüş gibi ürpererek ağabeyine baktı. Ama bu bakışlar manasız ve boştu. Ruşen Bey tekrar sordu. "Ne düşünüyorsun Süha? Senin bir derdin var." Süha bir süre cevap vermedi. Dudaklarını ısırıyordu. Sonra birdenbire, "Madem ki bir derdin bulunduğunu keşfettin," dedi, "elbette ne olduğunu da bileceksin." Ruşen Bey başını salladı. Kardeşine acı bir şekilde bakıyordu. "Yine şu Fehiman mı? Ondan böyle kayıtsızca bahsetmene tahammül edemem." "Peki, ne demek istiyorsun?" "Şunu demek istiyorum ki, ben bu kadını delicesine seviyorum. Onun yokluğuna dayanamıyorum." "Fakat çocuğum, sen daima boş emeller peşinde koşmaktan yoruldun. Evli ve çocuklu kadınları sevmek erkekler için iğrenç bir şeydir. Bunu bilmelisin ve bu saçma sevdadan vazgeçmelisin." "Abi, bana öğüt verme. Bu boşuna olur. Çünkü Fehiman benim hayatımın manasıdır." "Bunlar gülünç, lüzumsuz düşünceler. Gel, seni iyi bir kızla evlendirelim. Onu şüphesiz unutursun." "Evlenmek mi? Bu vicdan azabıyla yaşarken evlenmek mi? Ben boğuluyorum, inliyorum. Siz ise hala işin alayındasınız." "Neler söylüyorsun Süha? Sen aşkı vicdan azabıyla karıştırmak gibi büsbütün garip bir iş yapıyorsun. Ben aşkın da, vicdan azabının da ayrı ayrı iki şey olduğunu bilirim. Birinciden değil, ikinciden söz ediyorum." "Pekala, vicdanını rahatsız edecek ne gibi bir davranışta bulundun?" "Bana hiçbir şey sorma. Onlar barışsalar bile ben bu azaptan bir an bile kurtulamayacağım." "Süha, sen hastasın yavrum. İstersen biraz izin al. Dinlen. Asabının istirahate ihtiyacı var. Bütün bu söylediklerin yorgun şuurunun saçmalarından başka bir şey değil." "Evet, bir vicdan azabı daima onu kemirmekteydi. İşlediği şu suçu şimdi de bağışlanmaz buluyor, hatta bunun tekrarına cüret ederek Fehiman'ı tehdit edişine şaşıyordu. Gönderdiği mektupların cevapsız kalışı ve Fehiman ile kocasının aralarının açılması onu düşünmeye, sonra da pişmanlığa sürüklemişti. Haksızdı. Geçici bir zevk için bir yuva saadetini yıkmış, temiz bir anneyi lekelemişti. Bu insanlığa yaraşmayan, affolunmaz bir suç değil miydi? Vicdanını kaplayan ağır azap günden güne artmakta fakat aşkı hiç azalmamaktaydı. O kadar ızdırap çekiyordu ki maziye dönmek, bu hatayı tamir etmek imkanı olsaydı Fehiman'la günlerce ve gecelerce baş başa kalsa yine onu elde edirmeyecekti. Fakat pişmanlık tamir kabul etmeyen hataların acısı değil miydi? İmkansızlığa boyun eğmeye mecburdu. Her şeyden başka o kadar sevdiği kadının nefretini kazandığına da yanıyordu. Bu belki kalbini lime lime eden acıların en büyüğüydü. tekrar gelip yerine oturdu. Ağabeyine biraz öfkeli bakıyordu. Bunu sezen Ruşen Bey gülümseyerek, "Fehiman'ı sana almak için istersen ikinci bir teşebbüste daha bulunalım," dedi. Hazır kocasıyla bozuşmuş, Süha silkindi. Bakışlarında şimşekler çakıyordu. "Benimle alay edilmesine bundan fazla tahammül edemem," diye bağırdı. Sonra yerinden fırlayarak şiddetle kapıyı çarptı, dışarı çıktı. Türkan gürültüyü duymuş, koşmuştu. Süha'nın üst kata çıktığını görünce oturdukları odanın kapısını açtı. Ruşen Bey orta yerde ayakta duruyordu ve sinirli sinirli söyleniyordu. Genç kadın kocasına yaklaşarak, "Ne oldu? Ne var?" diye sordu. "Ne olacak canım? Bu oğlan muhakkak çıldıracak. Yine mi eski dava? Başka ne olur? Niçin öfkelendi? Canını mı sıktın?" Ruşen Bey kardeşiyle aralarında geçenleri karısına anlattı. Türkan üzgün ve düşünceliydi. "Elimizden hiçbir şey gelmiyor," diye söylendi ve konsolun kenarına dayanarak ayakta hareketsiz kaldı. Bu sırada Süha yatağına kapanmış, hıçkırıyordu. "Zaman her ızdırabı yıkayan şifalı bir sudur," derler. Gel gelelim, Süha için bu mümkün olmadı. 2 yıl bütün günlerini ve gecelerini daima artan azaplar ve buhranlarla geçirdi. Madendeki görevini bırakmıştı. Ağabeyinin verdiği paralarla seyahat ediyor, içiyor, eğleniyordu. Fakat günden güne kişiliğini, benliğini kaybetmeye başlamıştı. İçkiden başka kumara da daldı. Gençliğinin bütün ateşiyle sefahat alemlerinin zevkini sürüyordu. Öte yandan zevk demekle onun çılgınlığının manasını anlatmak mümkün değildi. O sadece avunuyordu. Yavaş yavaş daha çok düştü. Avrupa'nın sefahat beldesi olan Paris'te bodrum lokalleri, gizli esrar evleri onun içindi. Giyimiyle ilgisini kesmişti. Artık bakımsız ve perişandı. Arkadaşları öğütlerinin boş olduğunu anlayarak kendisinden uzaklaştılar. Yeni arkadaşlar buldu. Bunlar bir takım serseriler, esrarkeşlerdi. Gündüzleri işsiz, şurada burada dolaşıyorlar. Geceleri tavanı basık, havasız ve zehirli dumanlarla kaplı bir pis yerde içiyor, esrar çekiyorlardı. Bu hayatın içinde adeta uykuda bir adam gibi yuvarlanmaktaydı. Ağabeyi onu ıslah edebilmek için pek çok çareye başvurdu. Ama hepsi boştu. Bir aralık para göndermedi. Sonra bunun başka kötü sonuçlar doğuracağını düşünerek kararından caydı. Süha artık ölmüş bir insan sayılabilirdi. Soğuk bir Kasım akşamıydı. İnce bir yağmur yağıyor, sert ve keskin bir rüzgar esiyordu. Süha, elektrikleri yanmış geniş caddenin kalabalığı arasında ellerini ceplerine sokmuş, omuzlarını kaldırmış, ağır ağır yürüyordu. Başında şeklini ve rengini kaybetmiş bir şapka, ayaklarında yırtık potinler vardı. Buruşuk ve eski elbisesine işleyen yağmur, öne eğilmiş zayıf vücudunu titretiyordu. Royal Meydanı'na gelince biraz durdu. Hangi yönü tutacağını ve nereye gideceğini kestirmek ister gibi düşünceliydi. Arkasına rastlayan bir elektrik direğine dayanarak başını yukarı kaldırdı. Bulutlarla örtülü, loş ve kasvetli gökyüzüne bakmaya başladı. Bu sırada arkasından bir gölge belirmişti. Bu, uzun boylu, siyah paltolu ve temiz giyinmiş bir adamdı. Yüzüne dikkatli dikkatli bakan bu adamın ne istediğini anlamak için Süha başını çevirdi. Göz göze geldikleri zaman karşısındaki "Süha Bey," dedi. O kalkık omuzlarını indirerek, "Biraz dikkat ederseniz hatırlayacaksınız." Süha'nın solgun yüzünde garip bir kaynaşma oldu. Gözleri büyüdü. Birdenbire "Nizamettin Bey değil misiniz?" diye bağırdı. "Evet, eski yıllara ait birkaç görüşmeden başka dostluğumuzun devam etmesine imkan bulamamıştık." "Öyle. Hep Paris'te misiniz?" "Evet. Beni nasıl tanıyabildiniz? Çok değişmiş değil miyim? Biraz. Buralarda olduğunuzu biliyordum. Size kim söyledi? Akrabalarınızdan duymuştum. Süha'nın gözleri daldı. Vücudundan hafif bir titreme geçmişti. Zira akrabaların kimler olduğunu derhal anlamıştı. Ben akrabalarımı artık tanımıyorum, dedi. Fakat onlar sizi arada sırada anarlar. Nefretle mi? Niçin böyle düşünüyorsunuz? Başka türlü düşünmem için hiçbir sebep yok. Herhalde eski Süha olmadığımı gayet iyi gördünüz. Ben düştüm. Serseri, sefil oldum. Ruhumun çöküntüsü varlığımı çamura buladı. Bütün bunlara sebep akraba adını taşıyan insanlar değil midir? Siz her şeyi biliyorsunuz. Bundan eminim. Beni nefretle ananlardan biri olduğunuzda da kuvvetle inancım var. Yanlış düşünüyorsunuz Süha Bey. İster misiniz sizinle bir yerde oturalım ve biraz etraflı konuşalım? Şüphesiz. Nizamettin bir taksiye işaret etti ve binerlerken şoföre bir adres verdi. 10 dakika sonra tenha bir pastanede karşı karşıyaydılar. Süha hiçbir şey yiyip içmeyeceğini önceden bildirmişti. Nizamettin fazla ısrar etmeyerek kendine bir çay ısmarladı. Oturdukları büyük bir pencerenin önüydü. Camdan kuş bakışı Paris'in panoraması görünüyor, akşamın loşluğunda elektrik ışıkları kaynaşan ateş böcekleri gibi şehri aydınlatıyordu. Süha derin bir göğüs geçirdikten sonra dalgın gözlerini Nizamettin'in yüzüne dikti ve yorgun bir ifadeyle söze başlayarak ''Adlarını söylemek istemediğim kimseler var ki'' dedi, ''bunları anmaya beni mecbur edeceksiniz. Fakat her şeyden evvel sorayım, bana niçin bir selam verip geçmediniz de uzun boylu konuşmak istediniz?'' Nizamettin bir an duraladı. Sonra ani bir kararla ''Bu gerekliydi'' dedi. ''Niçin? Çünkü sebep olduğunuz felaketin cezasını böylesine çekmeye müstahak olup olmadığınızı anlamak istedim.'' Bu cevap Süha'da derhal etkisini göstermişti. Birdenbire doğruldu. Kollarını masanın üzerinde kavuşturup öfkeli bakışlarını Nizamettin'inkilere mıhlayarak ''Demek benden hesap soruyorsunuz.'' dedi. ''Yanlış anlamayın ve sakin olun.'' ''Sakin olmak mı?'' ''Şüphesiz. Çünkü sizinle iki dost gibi konuşacağız.'' ''Benim şu dünyada tek dostum olmadığını tereddütsüz haykırabilirim. Bu bir gerçekse kabahat kimde? Beni bu yola götürenlerde.'' ''Zavallı adam. Siz hem kendinizi hem de başkalarını bedbaht ettiniz. Dünyada birçok kötülükler iyilik olsun diye yapılır. Söyleyin, neden bir kadının namusunu lekelediniz?'' Süha'nın yüzü buruştu ve bakışlarını çok perişan bir acı kapladı. Başını eğerek bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ''Beni bu hale getiren işte bu pişmanlıktır.'' diye mırıldandı. ''Kendime malik değildim. O kadar seviyordum ki. Ah, ruhumu boğan bu bahsi yalvarırım kapatalım.'' Bunu açmayı benden ziyade siz arzu ediyorsunuz. Hayır, hayır. Evet dostum, cesaret edebilseniz sevdiğinizin nasıl olduğunu bile soracaksınız. Sevdiğim mi? Benim bir sevdiğim var mı? Ben hala bir kalp taşıyor muyum?